Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Evet sevgili sandık severler, Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı biliyorsunuz. Karışık duygulara gark etti bu seçim beni. Şaşkınlık, mutluluk ve bir miktarda kimse şah değil, padişah değil gibi duyguların oluşturduğu bir kokteyl bu. Hayırlısının olduğunu umut edip yalnızca CHP belediyelerinden geçerek vardığım köy ziyaretimi de geride bıraktığımı paylaşmak isterim. Ne yapayım işte, hayvanlarımı güttüm. Aile büyüklerimi ziyaret ettim. Bildiğiniz köy hayatı, yani sıra dışı bir şey yok. Akabinde de sağlam bir hasta oldum, o yüzden yeni bölüm yapamadık. Çalışamadım zaten, işe falan da gidemedim. Neyse, hastalık mevzusunu bir kenara koyalım artık, sıkıldım çünkü bu durumdan. Velhasıl uzun yolda araba sürerken de bazı düşünceler beni aldı götürdü. Kafamın içinde laf lafı açarken buldum kendimi. Bir baktık sohbet çok koyulaşmış. Efendim neyse, şimdi siz yakın arkadaşlarımsınız, ben sizinle kendi dedikodumu yapabilirim.
Yani sanmıyorum ki burada etik bir sorun çıksın. Fly me to the moon, let me play
among the stars. Sevgili arkadaşlar, ben çok önceden çözmüş olduğumu düşündüğüm bir dilemanın aslında beni ne kadar yorduğunu fark ettim. Şöyle ki, dilema konusu şu: seçim yapmak ya da pencereyi daha da genişletecek olursak karar vermek. Hayatımın belirli bir noktasında karar vermekle ilgili de bir karar vermişim belli ki ve bu aldığım karara da sadık kalmışım. Aferin bana, çok güzel. Ancak şöyle ki, işte ben kafamın içinde laf lafı açarken bir anda şu soruya geldim: karar vermekle ilgili aldığım en iyi karar bu mu? Yanlış anlamanızı istemem, bu cümle bir yargı içermiyor. Bu kendime sorduğum retorik bir soru.
Retorik soru karşılığında cevap beklenmeyen olguyu ya da söylemi sorgulamaya yönelten, düşünce sürecini tetiklemeyi amaçlayan soru sorma yöntemi sevgili filolog dostlarım. Antik Yunan'da sözcü anlamına gelen retor kelimesinin üretilmiş olduğunu göz önünde bulundurursak, hukukçu, öğretmen, filozof ve siyasetçi gibi toplum önünde konuşma yapan insanların kullandığı konuşma sanatına da retori denmiş.
Ben zannetmiştim ki en kötü karar kararsız kalmaktan iyi, o an sana en iyi gelen kararı al, devam et, bırak aksın. Sonra yanlış karar aldığını fark edersen de kendini suçlama, çünkü o an o umut için en iyi gelen karar oydu. Yani tamam da o anki umut hangi umut? Bir sürü umut var nihayetinde. Hangisinin o an karar mekanizmasında sözü daha çok geçiyor, ben onu anlık olarak takip edemem, takdir edersiniz ki. Evet, takip edemem ama daha sonrasında kararı alırken içinde bulunduğum durumu düşündüğümde hangi umut olduğumu bilebilirim ve kararı neden aldığımı hatırlayabilirim. Şimdi nasıl bir dilemma oluşuyor işte bu sefer? Ben zaman zaman dönüp aldığım kararları düşünüp alternatif senaryoları düşünmeye başlıyor olarak buluyorum kendimi. Yani bunun tük aka bir yanı yok tabii nihayetinde. Bunu da bir bilişsel gelişim aracı olarak değerlendirebiliriz. Fakat bırakma refleksini kaybettiriyor insana. Yani daha sonra değerlendirilecekler diye bir klasör açmışım kafaya zamanında. Klasör şişmiş şişmiş, işlemciyi yormaya başlamış, farkında değiliz. O yüzden dostlarım, bırakmak lazım.
Bıraktın mı da bırakacaksın yani. Ulan dur, belki biraz sonra biraz daha yerim şu tatlıdan diyerek ağzından çıkardığın kaşığı lavabonun kenarına bıraktığın gibi değil. Kızgın tava elini yakmış gibi bırakacaksın, geri almamak üzere.
Bırakmak tabii başlı başına da bir konu. Bir kere bırakma sürecinin ta en başına gittiğimizde fark etmek var. Yani neyi bırakacağını fark edebiliyor, ayırt edebiliyor olman lazım. Fark edeceksin, kabul edeceksin, analiz edeceksin de bırakacaksın. Her seferinde de bunların hepsini yapamazsın. Hayat da geçiyor bir yandan. O zaman bırakma refleksini de kaybetmeyeceksin Umut diyerek kendi kafamdaki sohbeti tatlıya bağladığımda söke didim yolundaki çöp şişçilere varmıştım. Dümdüz bir yoldur o. Bilir misiniz bilmem, sonu Bafa Gölü'ne bağlanır. Durdum, indim arabadan, biraz esnettim bedenimi. Tek başıma araba sürmekten pek keyif aldığımı söyleyemem ama işte bir şeyler düşünerek oyalıyorum kendimi. Çöp şişimi yedim ve devam ettim. Yolda tabii başka şeyler de düşündüm.
Az değil sevgili nomadlar, 800 kilometre.
Bodrum bana her zaman iyi gelmiştir diye düşünerek ve kendimden gurur duyup göğsümü sıvazlayarak yolu bitirdim. Nihayetinde buraya geldiğimde uyguladığım bazı ritüellerim vardır. Hemen işe koyuldum.
Çünkü kendimize ait ritüellerimiz olmazsa robotlardan ne farkımız kalır?
Zayi'nin işletmecisiyle tanıştım. Daha doğrusu Derya Hanım, yani sahibinin yardımcısı Dilara Hanım'la tanıştım. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Piyanoyu çalmama izin verdiği için de teşekkür ederim. İlk iki günümde tek başımaydım. Sonra çırağım geldi. Kendisinden sorulduğunda çırak diye bahsetmemde bir sakınca var mı diye sordum laf arasında.
Tosun Paşa'm, ben seni gurur duyarak çırağım diye anlatıyorum insanlara. Seni bozar mı la?
Bana dedi ki, bu seninle ilgili bir şey, benimle ilgili bir şey değil.
Piçe bak.
Evet, bu doğru. Bu benimle ilgili bir şey. Düşündüm, bu nasıl benimle ilgili bir şey. Fark ettim ki usta çırak ilişkisi benim için özel bir ilişki. Hayatıma zaman zaman bazı ustalar girmiş ve onlardan bir şeyler öğrenmek için çok büyük motivasyonlara sahip olmuşum.
Yani öyle ki benden üstün olduğunu kabul edip bilgi ve deneyimlerini kendime açmışım sevgili, egosuna dur diyemeyen dostlarım.
Ve benim için zamanla öğrenme motivasyonu öğretme motivasyonuna dönüşmüş. Naratif yetilerimin de gelişmesiyle birlikte zaten şu an tanık olduğunuz podcast Pandora'nın kutusu oluşmuş zamanla. Bunu niye yaptığımı sordum kendime. Çünkü bir komün arayışım var. Bu komün hayatımızın doğalında gelişen sevgi temelli ilişkilerden ziyade anlayış temelli ilişkilere dayanan, bireylerin birbirine yaranmak için ya da hayatında var olmak için duymaya ihtiyacı olanı değil, duyması gerekeni söylediği, herkesin kendi gibi olabildiği duygusal paylaşımlardan çok entelektüel paylaşımların yapıldığı bir komün. Ben birinin benimle damıtılmış bir bilgi paylaşmasından muazzam bir keyif alıyorum. Burada bilgi kavramını da tanımlamamız gerekiyor. İngilizce anlamını ithafen açıklama getirelim. Hem information hem de knowledge'ı bilgi olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. Daha iyi çeviriler henüz bulamadım. Fakat information daha ham iken knowledge daha kristal bir bilgiyi tanımlıyor. Yani information'ı teorik bilgi olarak çevirirsek knowledge'ı bilgi birikiminden edinilen kavrayış ya da irfan olarak çevirebiliriz. Benim aradığım şey irfan. Çünkü tek başına bilginin bir anlamı yok. Tek başına bilgiye o matematik dersinde
"Hocam bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak?"
diye sorduğun konu gibi anlamsız. Ha, ortamlarda satarsın. O kadarcık işine yarar.
Köpek balıklarının ortalama 300 dişi vardır. Tuhaf ama gerçek.
Ben istiyorum ki çevremde belirli konularda irfan geliştirmiş insanlar olsun. Onların çizdiği resimlere, onların açtığı pencerelere bakayım. Sanırım bu sebep de burada her hafta üşenmeden sizinle buluşmak için çaba göstermeme vesile oluyor. Yoksa buradan bir para kazandığım yok dayılar, yani onu söyleyeyim. Konusu gelmişken hızlıca dönüp öğrenmenin aşamalarından bahsedeceğim. Çok güzel bir diyagram var. Instagram'da bu bölümün kapağıyla birlikte paylaşacağım, bulabilirsiniz. Bir veri. Önce bir veriye maruz kalırız. Veri ham işlenmemiş gerçeklerin veya gözlemlerin temelidir. Sayılarla ilgili, kelimelerle ilgili gözlenebilir nesnel öğeler veri olarak kabul edilir. Örneğin bir veri tabanındaki müşteri isimleri ve adreslerini veri olarak kabul edebiliriz. Tek başına bir anlamları yoktur. 2. Bilgi, information. Bilgi verinin işlenmesi, organize edilmesi veya anlamlandırılması sonucunda elde edilir. Bilgi bir bağlam içinde anlam ifade eden ve anlam taşıyan veridir. Örneğin bir işletmenin belirli bir ayda elde ettiği toplam satış rakamı bilgidir. Çünkü bu veri işletmenin performansı hakkında bir anlam taşır. Hem nesneldir hem de anlam ifade eder. Yani tek başına da bir anlamı vardır. 3. Knowledge, yani az önce irfan olarak tercüme ettiğimiz. İrfan terimi temelde işlenmiş ve anlamlandırılmış verilerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İrfan verilere dayalı olan bilgilerin anlamlandırılmasını kavrayabilmektir. Yani mesela 0857-155-55-55 sayı dizisini gördüğümüzde bu numaraların kendisi bir veri ise, yani bir numarada bahsettiğim, bu numaraların bütünlüğünün bir telefon numarasına ait olması bir bilgidir. Yani iki numara, bu numaranın bir çağrı operatörüne bağlı olduğu bilgisi bir irfandır. Çünkü 0850 ile başlıyor. Bu numaranın aradığını görünce bir bahis sitesinin reklamını dinleyecek olduğunu tahmin etmek insight ya da bu durumda öngörüdür. Telefonu meşgule atmak da wisdom, yani bilgeliktir. Bu son iki aşamadan henüz bahsetmedik. Buyurun bahsedelim. 4. Görüş, görü ya da içgörü, yani insight. Görüş derinlemesine anlayış ve içgörüyü ifade eder. Genelde karmaşık bir durumu veya sorunu daha iyi anlamak için ortaya çıkan yeni bir bakış açısı veya anlayış anlamında kullanılır. Yeteri kadar irfan biriktirdiğimizde bu görüler olayları daha hızlı kavramamızı sağlar ya da olaylar arasındaki bağlantıyı, nedenselliği görebilmemize olanak tanır. İlk 3 basamak geçmişle ilintili ise bu da, yani insight, şimdiyle ilintilidir. Şimdiyi daha iyi fark edebilmek, idrak edebilmekle ilgilidir. 5. Bilgelik, wisdom. Bilgelik, deneyim, anlayış ve içgörüyle ilişkilendirilir. Bilgelik, bir kişinin bilgi ve deneyimlerini kullanarak karar verme yeteneği veya derin anlayışını ifade eder. İçgörü şimdiyle ilintiliyken bilgelik gelecekte ilintilidir. Aksiyonlar zincirinde ne olacağını öngörebilmek ve kendi rolünü bilebilmektir. 6. ve son aşama etki, impact. Etki belirli bir eylemin veya olayın sonuçlarının ölçüsüdür. Bilgi, bilgelik veya görüşün uygulanmasının sonuçları etki olarak değerlendirilebilir. Bu da uzak gelecekle ilgilidir. Yani olaylar zinciri son bulduğunda hangi nedenlerin hangi sonuçlara yol açtığını anlamakla ilgilidir. konuşmuştuk ya, insan çift çekirdekli bir bilişsel sisteme sahip diye, bu düşündüğü üzerine tekrar düşünebilme süreci bize bu bahsi geçen basamakları tırmandırtıyor. Mesela günümüz popüler kültürü kişisel gelişim olgusunu çok niş bir yere koyuyor ya, bununla ilgili kitaplar, bununla ilgili podcastler, videolar ve türlü içerik havuzları var. Bunların büyük bir çoğunluğu hayatın nasıl opere edilmesi gerektiğiyle ilgili. Hepsi güzel, hepsi kıymetli şeyler fakat hiçbirisi doğrudan uygulanabilir değil. Zaten doğrudan uygulanabilir olanlar da doğası gereği kalıcı bir etki yaratmıyor. Çünkü bizim kendi içimizdeki manada bir değişiklik yaratmıyorlar. Büyük bir çoğunluğu üzerinde düşünmeye, kafa yormaya itiyor insanı fakat hiçbirisi de düşünce sürecinin nasıl çalıştığını anlatmıyor. İyi düşün, iyi olsun diyor.
Yani kusura bakmayın da bu çok yetersiz sevgili arkadaşlar.
Yani tamam, insan beyninin nasıl opere edildiğini anlamak ve bunu anlatmak kolay bir iş değil, kabul ediyorum. Belki her zaman önemli de değil. Fakat bunu şöyle örneklendirelim. Hayatı yaşamayı bir arabanın şoförü olmaya benzetelim. Bu sosyal bilimler ve ruh bilimle ilgili kişisel gelişim kitapları size birer ehliyet kazandırıyor. Siz artık birer şoför haline geliyorsunuz ve trafiğe çıkabiliyorsunuz. Bazılarınız doğal yetenekleri gereği ya da içinde doğduğu aile mensuplarından verimli yetiler kazanmış olmasından ötürü daha iyi birer şoför olabiliyorlar.
Mesela Kenan Sofoğlu'nun oğlunun 4 yaşında birçoğumuzdan daha iyi şoför olması gibi.
Benim bahsettiğim de arabayı sürerken gaza bastığınızda ya da vites değiştirdiğinizde kaputun altında ne olduğunu bilmek. Bunu tek başına bilmenin bir anlamı yok, yani bazılarınız için ilginç ve eğlenceli bir bilgi olmanın ötesine geçmez. Fakat gerçekten makinenin nasıl çalıştığını idrak edersen, bununla ilgili bir irfan geliştirirsen o zaman arabanı da kişiselleştirebilirsin. Arabanı kişiselleştirdiğinde ne olur? Sen ne istersen o olur aslında. Yani istersen direksiyonu ters konfigürasyonda ayarla, sağa çevirince sola dönsün. Yani bu pek verimli olmayacaktır belki ama ihtimaller sonsuz sonuçta. Yani kendi beynin için yazılımcı olmak gibi bir şeyden bahsediyorum. Bilgisayar aldığın zaman Windows'un yazılımını yüklemek zorunda olmamak mesela. Kendi işletim sistemini kendin yazmak. Yani bunu nasıl anlatabilirim size? Hiç var olmamış bir tınıda yeni bir enstrüman keşfetmek gibi. Ulan bu eşya çok iyi ama bu su yerine bu su olsaydı benim için çok daha iyiydi dediğiniz ne varsa o su yerine o sunu koyabilmekten bahsediyorum. Bu yüzden inanıyorum ki kişisel gelişimi sadece hayatı tecrübe ediş şekliyle anlamlandırmamak gerekiyor. Hayatı hangi şekliyle tecrübe edeceğini, beynine nasıl anlatacağını bilmek aslında işleri çok daha verimli hale getiriyor. Çünkü bu oturttuğunuz zaman bir kere yapmanız gereken bir sistem. Belki gelecekte üstünde ufak tefek ince ayarlar yaparak mükemmelleştirebilirsiniz tabii ki. Fakat mesela canınızı sıkan olgular ya da sizi yaralayan olguları düşünün. Onlar hayatınıza geldikçe üstüne çalışıp aşmak mı daha verimli, yoksa bu olguların artık canınızı hiç sıkmaması mı? Böyle bir ayarlama yaptığımızda tabii artık başka sorumluluklarımız da oluyor. Çünkü günlük hayatta ufak tefek uğraşmak zorunda olduğumuz şeyler ortadan büyük bir porsiyon halinde kalkıyor ve bize çok büyük bir boşluk oluşturuyor. Bu boşlukta ne yapacağımızı bilmek sorumluluklardan biri. Çünkü bu boşluğun büyüklüğü insanın canını da sıkabilir. Orayı da sana en uygun geldiğini inandığın şekillerde doldurmak icap eder. Orasını ben bilmem. O artık sizin hayata neden geldiğinize inandığınızla ilgili bir şey. Mesela neden ve niçin şimdi şu an hayata geliş amacınla ilgili bir şey yapmıyorsun? Cevap vereceğim, cüretkarlığımı mazur görün. Çünkü ya bir amaçla geldiğine inanacak kadar değerli hissetmiyorsun ya da bunu düşünmeye cesaretin yok ya da yerin ve zamanın yok. Fakat bunların hepsi doğru operasyonla üstesinden gelinebilecek olgular. Sadece senin bunu yapmaya gönüllü olman lazım. Orası da benimle ilgili değil.
Kusura bakmayın da yani kimse de sizi ite kaka yattığınız yerden kaldıramaz. Zaten burada verdiğimiz bir ton bedava bilginin sorumluluğunda eziliyoruz. Bir zahmet siz de kendinizle ilgili bir şey yapın yani.
Benimle ilgili olan kısmı da şu, ben bunları nasıl daha iyi anlatıp nasıl daha idrak edilebilir bir ortak forma sokabilirim. Bunun için de sizinle konuşmak istiyorum zaten. Evet, biliyorsunuz bahsetmiştim bir önceki bölümde de Bubbleworks Studio'da konuklu bir bölüm yapmak istiyorum. Aranızdan bir ya da iki kişiyi konuk almak istiyorum diye. Yazanlarınız oldu, hepsini gördüm, bir kısmına cevap veremedim, özür diliyorum. Bu bölümün konusunu ve konseptini kafamda oturttuğum anda aksiyon almaya başlayacağız bu bahsi geçen bölümle ilgili. Henüz konuklarımız belirlenmiş değil, o yüzden
Pandora'nın kutusunda ben konuşmak istiyorum ya, benim söyleyeceklerim var arkadaş
diyorsanız lütfen Instagram'dan mesajınızı atın, mümkünse hikayenizi yazın. Çünkü bu bölüm sizinle ve sizin sürecinizle ilgili olacak. Ben sizinle ilgili bir şeyler bilebilirsem bölümün içeriğini hazırlamakla ilgili de süreci hızlandırmış oluruz. Hatta ben size yardımcı olayım. Podcast Pandora'nın kutusu Instagram adresine aşağı yukarı ne kadar zamandır dinlediğinizi, en beğendiğiniz 3-4-5 bölümü sırasıyla mümkünse ve en çok tekrar dinlediğiniz bölümü yazın. Dinlediğiniz bölümlerden herhangi birisi size tavanı seyrettirip kendinizle ilgili bir şeyler keşfettirdi mi? Pandora'nın kutusundan bağımsız olarak kendi sürecinizle ilgili en yoğun, en karamsar ve en heyecanlı dönemlerinizi yazın. 3 yıl önceki kendinize öğütleyebileceğiniz şeyleri yazın. Hayatınızın bu içinde bulunduğunuz noktasında kendinizle ilgili hangi konuda çalıştığınızı yazın. Bu arada bu söylediklerimi Pandora'nın kutusuna yazmasanız da kendinize kendinizle ilgili olan sorularda cevap verebilmeniz bile olağanüstü bir yeti. Tebrik ederim, mümkünse bunu yapın o yüzden. Evet, türlü türlü konular konuştuğumuz bir bölümün sonuna geldik. Bu bahsettiğim konularla ilişkin Pandora'nın kutusunun Instagram hesabının DM'inde sizinle buluşmak isterim. Vira bismillah diyerek arayı sonlandırdık ve podcast Pandora'nın kutusu kaldığı yerden devam ediyor.
Bubbleworks, bir podcast üretimi. Thank you.